Ayrım 25, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 258. Milletimin insanca yaşaması için çabalarken belki de kendi insanlığımı kaybetmiştim. Merhaba Esther, 8. gün öğleden sonra. Öğle vakti durdu yağmur ama her an yeniden başlayacakmış gibi kurşun rengi bulutlarla kaplıydı gökyüzü. Yazmaya ara verip yemeğe indim. Merdivenlerin başındaki mermer sütunun altında bekliyordu Reşit. Heyecanlı bir hali vardı. Ne tedirgindi ne de kaygılı. Hoş bir telaş içindeydi. Beni fark edince aceleyle yanıma geldi. ''Şesuvar ağabey, senin İngilizcen fena değildir. İngiltere'den bir yazar gelmiş, genç bir hanım. Polis romanları mı ne yazıyormuş? Öğle yemeğinde ona eşlik edeceğim. Hani belki sen de katılırsın.'' dedim. Aklıma Abdülhamit geldi. Hala sultan olsaydı eminim çok hoşlanırdı bu İngiliz hanımla tanışmaktan. Ama ben hiç de öyle bir haleti ruhiye içinde değildim. ''Beni affet Reşit, yapmam gereken işler var.'' Sıkıntıyla yüzünü buruşturdu. ''Tüh yahu, benim İngilizcem kâfi olur mu ki?'' Elimle omzuna vurdum. ''Olur olur, sen halledersin. Hem belki de kadın Fransızca biliyordur.'' ''Sahi öğleden sonra ne yapıyorsun? Cezmi'ye birlikte gidelim mi?'' bir an düşündü. ''Gelemem. Otelin sahibiyle toplantımız var. Geç saatlere kadar sürer. Malum İstanbul'daki oteller arasında rekabet kızıştı. Büyük Londra oteli neyse de tokatlayanla acayip çekişiyoruz. Her konuda bir kalite yarışı var. Beni mazur gör. Başka zaman birlikte gideriz.'' Konuşmasını bitirmişti ki genç bir hanım belirdi yanımızda. ''Hello Mr. Reşit.'' İnce uzun yüzlü solgun benizliydi. Maviye çalan yeşil gözleri zekice bakıyordu. Bizim otel müdürü anında toparlandı. ''Hello Mrs. Christie.'' Söylediğinin aksine gayet akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı Reşit. Niye kendine güvenmemişti ki? Hep kendimizi eksik bulacağız, hep ezik hissedeceğiz ya. Açıkçası biraz da canım sıkılmıştı. Kadını o kadar önemsemişti ki benim hemen yanında ayakta dikildiğimi unutmuş gibiydi. Ama yanılmışım. İngiliz yazarla yemek salonuna yürümeden önce bana döndü. ''Emin misin Şehsuvar ağabey, bize katılmayacak mısın?'' diye ısrar etti. ''Romanlardan filan konuşurdunuz.'' ''Yok yok Reşit, hiç edebiyat konuşacak halim yok. Size afiyet olsun.'' Genç kadın da bana dönmüştü. Başımı usulca eğerek selamladı. O da buruk bir gülümsemeyle karşılık verdi. Buruk diyorum, sahiden kederli bir hali vardı genç kadının. Bakışlarım ellerine kaydı. Evet, nikah yüzüğü vardı. Evlilik kötü mü gidiyordu yoksa kocasını mı özlemişti, kim bilir ne. Başımda o kadar çok bela vardı ki hiç tanımadığım bir yazarın dertlerine kafa yoracak halim yoktu. Restoranda da masalarından mümkün olduğunca uzak bir yere oturdum. Ama ne zaman bakışlarım onlara kaysa, Reşit'in hiç de sıkıntı içinde olmadığını, aksine büyük bir şevkle kadın yazara bir şeyler anlattığını görüyordum. Kadın çok alakadar değildi aslında. Sanki ayıp olmasın diye dinler gibiydi. Dediğim gibi bir sıkıntısı vardı. Ne kadar saklamak istese de bir türlü başaramadığı derin bir keder. Aynaya baktığımda kendi gözlerimde görmeye alışkın olduğum keder. Neyse, karnımı doyurduktan sonra yine çıktım odama. Otelden ayrılmadan birkaç satır daha yazmak için oturdum masanın başına. 1910 yazı. Evet, senden ayrıldıktan sonra o keder beni hiç terk etmedi. Kendi yarasına aşık bir mazoşist gibi gittiğim her yere taşıdım hasetini. O milletler kapışmasında, o siyaset hengamesinde vatan allak bullak olurken aynamın kenarında arada bir gözüme ilişen bir kartpostal değildin sen. İçten içe sızlayan bir kalp ağrısıydın ki sadece o debdebeli günleri değil, bütün bir ömrü benimle birlikte yaşayacaktın. Hiç mübalağa etmiyorum, ikinci bir zihin gibiydin kafatasımın içinde, ikinci bir yürek gibiydin göğüs kafesimde. Hatıralardan bahsetmiyorum, şimdiki gibi o günde ne yaptığın, kiminle olduğun büyük meraktı benim için. Büyük kaygı, büyük kıskançlık. Paris'te ne yapıyordun? Bensiz okuduğun kitaplar, izlediğin piyesler, gezdiğin sokaklar, her biri ayrı bir ızdırap vesilesiydi. Ya sen ne yaptın? Başka kadınlar, başka kızlar olmadı mı hiç dediğini duyar gibiyim. Sana yalan söylemeyeceğim. Evet, başka kadınlar oldu. Bilhassa ders adette ilk seneler içinde oldukça karışık bir hayat yaşadığımı itiraf etmeliyim. Muhalifleri, casusları tespit etmek, takip etmek dışında kalan zamanlarımızın büyük kısmını Cadde-i Kebir'de geçiriyorduk. Mektebi Sultani'den arkadaşım Arşak Boğosyan'la karşılaşmamızın ardından başlamıştı bu yarı sefahat hayatı. Mektepte sıra arkadaşımdı Arşak Boğosyan. Zayıf bir çocuktu, ben korurdum öteki oğlanlardan. Tembeldi de, ödevlerinin çoğunu ben yapardım. Ama kafa dengiydi, çok da temiz kalpliydi. Sivas'ta uçsuz bucaksız toprakları varmış. Okul başlayacağı zaman hayatta tadamayacağım lokumlar, şekerlemeler, çikolatalar getirirdi. Şehir hatları vapurunda karşılaşmıştık Arşak'la. Hemen sarmaş dolaş olduk. Ağabeyi Bedros'la birlikte kuyumcu dükkanı açmışlar kapalı çarşıda. Cadde-i Kebir'de 3 katlı bir bina satın almış, 2 katını kendilerine ayırmışlardı. Bedros'u da tanırdım. Kardeşinin aksine iri yarı Herkül gibi bir delikanlı. Her ikisi de babalarının göz bebeği. Çok sevindi Arşak beni gördüğüne. Mezun olduktan sonra hiç karşılaşmamıştık. Daha o gece çıktık Galata'ya. Arkası da geldi tabii. Çok geçmeden pahalı randevu evlerinin ve Cadde-i Kebir meyhanelerinin müdavimi olmuştuk. Hayır, hiç de romantik bir tarafı yoktu bu gecelerin. Tümüyle hayvani hazların peşindeydim. Genç bedenimin açlığını yatıştırmaya çalışıyordum. Evet, aldığım maaşın yarısından fazlasını etlerini satmak zorunda kalan o zavallı kadınlara ödüyordum. Çoğu zaman hesap ödetmiyordu Arşak. Kabul etmeyince de hep aynı şeyleri söylüyordu. Mektebi senin sayende bitirdik oğlum. Yoksa daha ilk sene verirlerdi tasdiknameyi elime. Sus ve oturduğun yerde. Çünkü ne yaparsam yapayım borcumu ödeyemem sana. Ama sonra ustalaştım. Pera Palas'ta yahut tokatlayan otelde kendilerine macera arayan Frank zenginlerinin cesur hanımlarıyla münasebetlerimi ilerlettim. Taksim bahçesinde vals çalan bir Macar orkestrası mı gelmiş? Haydi oraya. Maksim'de caz mı çalınıyormuş? Tamam, bu gece de oraya. İşin en iyi tarafı artık bizim Arşak'ın parasına ihtiyacım kalmamış olmasıydı. Üstelik benimle birlikte olan kadınlar seve isteye yapıyorlardı bu işi. Hatta elçilerden birisinin karısı fena halde yakmıştı abayı bana. Az kalsın büyük bir skandal kopacaktı. Allah'tan bir vazife çıktı da Mısır'da 1 ay kadar kalıp kurtuldum bu tutkulum adamdan. Ama hiçbiri en küçük bir iz bırakmadı kalbimde. Ne Cadde-i Kebir'in ellerine, dillerine mahir fahişeleri, ne romantik bir aşk için garantili hayatlarından vazgeçmeye hazır varlıklı kadınlar. Sadece kirli bir utanç kaldı ruhumda ve bedenimde kirli mahcubiyet. Elbette Basri Bey de fark etmişti bu sefahat alemlerini. Hiç itiraz etmedi ama ''Vakti gelmiş Şehsuvar'' dedi manidar bir gülümsemeyle. ''Seni baş göz etmeliyiz artık.'' Sadece onu, Madame Melina da rahat bırakmıyordu. ''Ey kuzum, yok mu bir kısmet, evlendirelim seni?'' diyerek başımın etini yiyordu. Belki annemi erken kaybetmeseydim, Selanik'ten münasip bir Müslüman kızı bulurdu bana. Tüm analar gibi onun da en büyük hayali mürüvvetimi görmek, torunlarını kucağına almaktı. Olmadı, hem hayırsız oğlu hem vakitsiz ecel müsaade etmedi buna. Evet, o sonbahar hiç beklenmedik şekilde kaybettim annemi. Hastalığını hiç söylememişti bana. ''Boşuna üzmeyelim çocuğu'' demiş teyzeme. ''Mühim vazifeleri var payitahtta.'' Haberim olsa bir faydam olur muydu bilmiyorum. Ama gözlerini kapamadan önce annemi son bir kez görememek kötü etkiledi beni. Kendimi mühim vazifelere adamış, ulvi gayelerin peşinde koşarken hayatımdaki en önemli insanı umursamamıştım. Milletimin insanca yaşaması için çabalarken belki de kendi insanlığımı kaybetmiştim. Derin bir sızı vardı içimde, aynı zamanda hiçbir zaman silinmeyecek bir utanç. Hayır, o yaşlı kadını değil, kendimi hayal kırıklığına uğratmıştım. Babama üzülmüştüm elbette ama öldüğünde çocukluktan gençliğe yeni geçiyordum. Onun bir vatanperver olmasından duyduğum gurur kederimi bastırmıştı. Ne de olsa babam sürgünde bir kahraman olarak gözlerini kapamıştı. O bir hürriyet şehidiydi. Onun ölümüne üzülmek şanlı hatırasını kirletmek anlamına gelirdi. Ama annemin ölümü, yaşarken varlığını pek de önemsemediğim bu aziz insanın kaybı şimdi bir tokat gibi çarpıyordu vefasızlığımı suratıma. Sadece acıyla değil derin bir pişmanlıkla yanıyordu yüreğim. Annemin cenazesi bahçede bekliyordu, yıkanmış, dualanmıştı. Üzerine nakışlı yaşmağını örttükleri bir tabutun içindeydi. Bahçede evin her yerinde insanlar vardı. Muhtemelen hepsini tanıyordum ama hiçbirini hatırlamıyordum, hatırlayamıyordum. Sanki başka bir dünyadan gelen mahluklar gibi öylece bakıyordum yüzlerine. Herkes metin olmamı söylüyordu, başsağlığı diliyordu. Kim bu insanlar diyordum kendi kendime, ne zaman girmişlerdi hayatımıza? Sadece annemi düşünmek istiyordum, sadece onu hissetmek, sadece onu hatırlamak. Yıllardır umursamadığım, hep yanımda olan engin gönüllü o çilekeş kadını, neden beni yalnız bırakmıyorlardı ki? Neden annemin aziz hatırasıyla baş başa kalmama izin vermiyorlardı? Elbette kimse duymuyordu bu sessiz çığlığımı. Kadınlar ayrı odada, erkekler ayrı odada ellerini açmış Allah'a yakarıyorlardı. Ağlayanlar vardı ama anneme değil, kendi ölülerine ya da kendi ölümlerine. O acımasız kahır gitgide daha da koyulaşıyordu içimde. Suçluluk duyuyordum, alabildiğine suçluluk. Ama artık ne gelirdi elden? Sonunda yola çıkıldı, hatırı sayılır bir kalabalıkla götürdük annemin tabutunu mezarlığa. Bu kadar ahali bana duyulan saygıdan değil, bir zamanlar Selanik Marif Müdürü olan babam Emrullah Bey'in yüzü suyu hürmetine gelmişti cenazeye. Annemin yaşlı ve bitkin bedenini o nemli toprağa verinceye kadar terk etmediler beni. Gösterişten değil, samimi bir alakaydı bu. Bana duydukları merhametten değil, anneme duydukları sevgiden, saygıdan. Nihayet son toprak dağıtıldı, nihayet bitti her şey. Ama insanlar bırakmak istemiyordu beni, yine iyilikten, yine alakadan. Fakat yalnız kalmam, annemle dertleşmem gerekiyordu. O sebepten kabalaştım biraz, sert bir üslupla ikaz ettim herkesi. Karışmayın lütfen, ben biraz daha kalacağım mezarın başında, lütfen kendi halime bırakın. İtiraz edeceklerdi ki hoca anlayışlı adammış. ''Bırakın Şehsuvar Bey'i'' diye destekledi beni. ''Sorgu meleklerini oğlunun karşılaması evladır. Haydi haydi biz gidelim artık.'' Yine de hemen ayrılmadılar mezarın başından. Birer ikişer çözülmeleri dakikalar aldı. Sonunda yalnız kalmıştık annemle. Neden oturup uzun uzun konuşmamıştım ki onunla? Neden dertlerimi hiç açmamıştım? Ya annem, o neden anlatmamıştı düşündüklerini bana? Neden sıkıntılarından söz açmamıştı hiç? Hastalığını bile saklamıştı benden. Neden olacak? Beni üzmemek için. O kadar dert arasında bir de kendi hastalığıyla beni meşgul etmemek için. Keşke etseydi. Keşke onu düşünmemi sağlasaydı biraz. Eksik kaldı. Evet, annemle aramızda bir şeyler eksik kaldı. Şimdi önümdeki tümseyin altında yatıyordu işte. Annem. Anneciğim, bana hayat veren kadın, beni büyüten, adam eden, doğduğumdan beri işi gücü beni düşünmek olan kadın. Havada nemli bir toprak kokusu vardı. Ilık bir rüzgar sanki teselli olur diye alnımı okşuyor, gözyaşlarımı kurutuyordu. Annemin yüzünü hatırlamaya çalışıyordum. O kadar çok görüntü vardı ki hafızamda. Hep en son görüşmemizdeki an geliyordu gözlerimin önüne. Yaşlanmışsın değişini hatırlıyordum. Yüzünün çizgileri sertleşmiş, bakışın değişmiş. Çok mu çalıştırıyorlar seni evladım? Boğazım düğüm düğüm olmuştu. Hıçkırmamak için kendimi güç tutuyordum. Ama annem yanılıyordu. O zaman değil, asıl şimdi yaşlanmıştım. Onu kaybedince, onun tükenmiş incecik bedenini şu toprağın altına gömünce. Evet, o zaman yaşlanmıştım işte. Çünkü anneler ölmeden çocuklar büyümezdi. Kaç dakika kaldım o mezarın başında bilmiyorum. Sonra şehre yürüdüm. Sevdiklerimi birer birer kaybettiğim, artık güzel hatıralar değil, acı hatıralar biriktirdiğim, çocukluğumuzun o solmakta olan Selanik'ine doğru. Hayır, artık nefret etmiyordum bu şehirden. Aksine merhametle karışık bir sevgi duyuyordum. Tepelerle denizin arasına sıkışmış binalar yığını, her zaman kendini tedirgin hisseden milletler, dinler topluluğu, hep bir kaygı, hep bir göç duygusu içinde yaşayan insanlar. Onların var olmaya çalıştığı bu küçük şehir. İlk kez bu şehrin kederini içimde hissediyordum. Saçmalama diyeceksin. Şehirlerin kederi olmaz. O senin kendi ızdırabın, kendi acın. Anneni kaybettiğin için böyle hissediyorsun. Doğru ama daha önce bu şehirde hissettiğim de kendi neşemdi, kendi mutluluğum. Ayaklarım adeta kendiliğinden sizin evin yolunu tutmuştu. Seni bulacağımı düşündüğümden değil, Selanik'te gidebileceğim hiçbir yer kalmadığı için. Ama bahçenizde de hüzün vardı. Ağaçlar çıplak kalmıştı, zemin kuru yapraklarla dolu, küçük havuzun içi kararmıştı. Değişmeyen tek şey Paloma nineydi. İkindi güneşinin altında, divandaki her zamanki köşesinde oturmuş, bakır bir tepsinin içinde pirinç ayıklıyordu. Tek noksanı dudağındaki sefarat türküsüydü. Geldiğimi görünce gözlerini kısarak yüzüme baktı. Ah diye küçük bir çığlık attı. Ah Şeyh Su var, ah kuzum, başın sağ olsun evladım. Çok üzüldüm Mukaddes Hanım'a. Oturduğu yerden ayağa kalkmış, kollarını açmış beni çağırıyordu. Sarıldım, inkar edecek değilim, gözlerim doldu, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Eminim Tanrı cennetine alır onu dedi o incecik bedeninden ayrılırken. Eminim daha huzur dolu, güzel bir hayatı olur. Kavuştu işte babana. Belki de sevinmeliyiz kötü günleri görmeden gitti diye. Yaşlı yüzündeki keder yerini endişeye bırakmıştı. Ah Şeyh Suvar kuzum, ne oluyor memlekete böyle? Millet çıldırdı. Payitahttakiler farkında mı bilmem ama kötü günler geliyor. Hiç böyle olmamıştı bu şehir. Herkes birbiri hakkında konuşuyor. Herkes birbirinden çekiniyor. Evet herkes, başta bizimkiler, Yunanlar, Bulgarlar, Romenler, Müslümanlar. Çekindikleri için de birbirlerinden nefret ediyorlar. Herkes silahlanıyormuş diyorlar. Korkuyorum Şeyh Suvar, korkuyorum evladım. Göz göre göre geliyor felaket. Ah bu aptal insanlar, ah bu aymaz insanlar. Mahvedecekler hem kendilerini hem dünyayı. Diyorum işte, annen Tanrı'nın sevgili kuluymuş. Felaketi görmeden göçüp gitti. Darısı benim başıma. Ellerini gökyüzüne açtı. Büyük Tanrım, tek umudum sende. Yakında bu güzel şehri de alacaklar elimizden. Onlar şehrimizi almadan senin becerikli Azrail'in canımı alsın. Tek dileğim bu senden. Hafifçe kamburlaşmış bedeni de sesi gibi titremeye başlamıştı. Boşuna endişeleniyorsun Nona Paloma dedim koluna girerek. Gel, gel oturalım şöyle. İkimiz de divana çöktük. Elleri kucağında öylece yüzüme bakıyordu. Kendi yasımı, kendi üzüntümü unutup onu teskin etmeye çalıştım. Evet, lüzumsuz yere kaygılanıyorsun. Hiç merak etme. Hükümetimiz olan bitenin farkında. Her türlü tertibatı da alıyor. Kimse senin huzurunu bozamayacak. Yakında bütün bu meseleler hallolacak. Tekrar Osmanlı Birliği'ni kuracağız. Balkanlarda bütün milletler, bütün dinler kardeş olacak yine. Kim hangi dili konuşursa konuşsun, hangi ibadethaneye giderse gitsin, kimse ona karışmayacak. Herkes birbirine saygı duyacak, herkes birbirine hürmet edecek. Kanuni esası böyle buyuruyor çünkü. Kimse kanunun üstüne çıkamayacak. Aslında kendim de inanmıyordum söylediklerime ama inanmak istiyordum. Çünkü bu söylediklerim hakikat olmazsa Paloma Nine'nin kehaneti gerçek olacaktı. Beni büyük bir dikkatle dinledi kadıncağız. İnşallah söylediğin gibi olur diye mırıldandı. Hiç umudum yok ama dilerim öyle olur. Etrafı kül rengi halkalarla çevrilmiş, kara gözlerini endişeyle bana dikti birden. Belki de ilk kez bu kadar dikkatli bakıyordu yüzüme. Yaşlanmışsın Şeyh Suvar diye mırıldandı üzüntüyle. Ne güzel bir çocuktun sen, ne oldu sana böyle? Önce annem, şimdi de Paloma Nine. Ne görüyorlardı bu kadınlar yüzümde? Tuhaf bir duyguya kapıldım. Bir tür efkar ama kendim için mi, yoksa bunu bana söyleyen kadınlar için mi? Gülümsemeye çalıştım, onu da beceremedim tabii. Annemin kaybı ziyadesiyle müteessir etti beni. Paloma Nine duymamıştı sözlerimi. Esther de senin gibiydi diye sürdürdü endişesini. Bu defa kötü gördüm onu. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Sanki birdenbire çökmüş kız, vakitsiz solan kır çiçekleri gibi. Ah canım, ah Esther'im, benim kır çiçeğim de o. Nasıl özlüyorum, nasıl biliyor musun? O da bizi özlüyor tabii. Hasretlikten oluyor bunlar. Şu uzaklığın gözü kör olsun. Hepsi bu hasretten. Seninki de öyle değil mi? Bak anneciğini bile görememişsin son bir defa. Yoksa ihtiyarlamak kim, siz kim? Daha yaşınız kaç sizin? Aynısını Esther'e de söyledim. Birden yüzü ışıdı. Evet, 2 ay önce buradaydı ama çok kalmadı. Eskiden severdi Selanik'i ama bu sefer sokağa bile çıkmadı doğru dürüst. Hep yanımda oturdu. Sevindim kendi adıma fakat genç bir kızın evde kapanıp kalması iyi bir şey değil. Neşesini kaybetmişti. Yeniden yüzüme baktı. Evet, neşesini kaybetmişti tıpkı senin gibi. Bir çocuk saflığıyla sordu. Mektuplaşmıyor musunuz? Cevabımı beklemeden ikinci soruyu yapıştırdı. Pek sıkı fıkıydınız burada. Ne oldu? Paris mi ayırdı sizi yoksa ders saadet mi? Yine ağzımı açmama fırsat vermedi. Onu bilir onu söylerim. Başka şehirler tehlikelidir. Hele büyük şehirler çok tehlikelidir. Kalabalıklar, ışıklar, şatafat ne akıl bırakır insanda ne fikir. Ne sadakat kalır ne vefa. Açıkça iğneliyordu beni. Belki de ikimize birden. Ama senin de mutlu olmadığını söylemesi, itiraf etmeliyim ki hoşuma gitmişti. Demek ki hala beni seviyordun. Demek ki bensiz Selanik senin için de tatsızdı. Demek Paris'e gelsem hala bir şansım olabilirdi. Beni sordu mu? Adeta kendiliğinden dökülmüştü bu sözler. Ne söylediğimi tam anlayamayan Paloma Nina şaşkın yüzüme bakıyordu. Esther dedim sesimi yükselterek, beni sordu mu? Cevap vermek yerine pirinç taneciklerinin gelişi güzel yayıldığı tepsiyi önüne çekti. Gözlerini kısarak beyaz taneciklere baktı. Gözlerim artık hiçbir şeyi seçemiyor. Güya ayıklıyorum ama hiçbir şey görmüyorum. Geçen gün dişini kıracaktı zavallı Leon. Kocaman bir taş çıktı pilavından. Geçiştirmeye çalışıyordu ama artık vazgeçemezdim. Beni sordu mu Esther diyorum. Beni sordu mu Nona Paloma? Bir an şöyle baktı yüzüme, umutsuz, çaresiz, hayal kırıklığıyla dolu bir bakış. Sormadı dedi yeniden bakışlarını pirinçlere kaydırırken. Sormaz, tanımıyor musun onu? Toprağı bol olsun, annesi gibi inatçıdır. Durdu, yeniden bana döndü. Ama iyilikten anlar, sevgi karşısında eğilir. Biri ondan özür dilese mahcup olur, hemen affeder. Başını katı bir ifadeyle salladı. Fakat durduk yerde asla geri adım atmaz. Söyledim ya, katır inadı vardır onda. Lisan-ı münasiple sana yazmamı, açıkça özür dilememi söylüyordu. Seni üzgün görünce etkilenmiş, biricik torununu mutlu etmek için bu yaşta çöp çatanlık yapıyordu. Belki konuyu Leon dayıyla da konuşmuş olabilirdi. Ama zavallı kadıncağız benim de kafamın karışık, elimin kolumun bağlı olduğunu, istesem bile senden özür dileyemeyeceğimi, Paris'e gidemeyeceğimi bilmiyordu. Umudunu kırmamak için hakikati anlatmadım, lakırdıyı değiştirdim, Leon dayıyı sordum. İçiyor, gece gündüz içiyor dedi bir ağaç dalı gibi kurumuş elini boşlukta sallayarak. Eskiden bana umut verirdi. Boşuna kaygılanıyorsun anacığım, her şey daha güzel olacak derdi. Artık konuşmuyor, evet o da yitirdi neşesini. Hele Esther'in Paris'e gidişinden sonra iyice karamsarlaştı. İçkiye verdi kendini, şarapla uyuşturuyor beynini. Bereket işini seviyor, avukatlığa devam. Dramaya gitti bu sabah, gelir birazdan. Akşam yemeğe kal, çok sevinir seni gördüğüne. Leon dayıyla görüşme fikri birden çok ağır geldi. Eminim sayısız tenkitte bulunacaktı cemiyet hakkında. Böyle bir münakaşayı kaldırabilecek vaziyette değildim. Hemen yalana sarıldım. Çok teşekkür ederim, çok iyi olurdu ama akşam treniyle ders saadete dönmem lazım. Devlet vazifesi beklemez. Yarın masa başında olmak mecburiyetindeyim. Toparlandığımı fark edince elimi tuttu. Sakın kalkma, sana bir kahve yapayım. Samsağı da tatlısı da var. Onu kıramadım. O yaşlı haliyle titrek adımlarla kalktı, bana hizmet etti. Yaptığı kahve her zamanki gibi tam kıvamındaydı. Samsa da tatlısı da enfesti. Ayrılırken sımsıkı sarıldı bana. Bir daha görüşemezsek beni sakın unutma dedi gözleri nemlenerek. Ben sadece Esther'in değil senin de Nona Paloma'nım. Eğilip ellerinden öptüm. Tabii öyle. Benim hayatta tanıdığım tek ninem sizsiniz. Sadece ninem değil artık annem de sizsiniz. Her zaman da öyle kalacaksınız. Daha fazla tutamadı gözyaşlarını. Ah Şehsuvar, ah kuzum, ah evladım. Hayat daha güzel olabilirdi. Ah aptal insanlar, ah aymaz insanlar. Mahvedecekler hem kendilerini hem dünyayı. Onu divanda her zamanki yerinde bırakıp giderken dönüp bir kez daha baktım. Siyah giysilerinin içindeki incecik bedeni, çiçekleri çoktan solmuş, yaprakları sararmış o bahçeye anlatılmaz güzellikle bir keder bahşediyordu.
25. Ayrımın Sonu Sayfa 268.